Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, tevhid, hayata bakışımızı, yaşayışımızı, davranışımızı, konuşmamızı, düşüncemizi, bütün bunların mihenk taşı olan inancımızı belirleyen temel espri olduğu için, arada sırada üzerinde konuşulup geçilecek bir konu değil, sık sık gündemimize almamız gereken, kendimizin boy ölçümüzün, kilomuzun ne ettiğini değerlendirmek ve oradan sapma gösterip göstermediğimizi belirlemek açısından sık sık ölçü olarak hatırlamamız, hatırlatmamız, değerlendirmemiz gereken bir temel kavramdır. İslam'ı tek kelimeyle özetlesek, Kur'an'ı tek kelimeyle bir konusunu öne çıkartmış olsak, tevhid kelimesinden daha uygun bir kelime bulmak zordur. Ben Kur'an'da tevhidle ilgili yüzlerce ayetten küçük bir seçme sunacağım inşallah. Kur'an-ı Kerim tevhidle ilgili hangi vurgulara parmak basıyor onları görmüş olalım. Kur'an'da reddedilmesi gereken Allah'tan başka ilahın, Rabb'in olmadığı, dolayısıyla Allah'tan başka reddedilmesi gereken ilah anlayışları tam 147 yerde geçer. Allah lafzıysa tam 2697 yerde kullanılır. Tevhid ifadesi la ilahe illallah veya la ilahe illahu şeklinde Kur'an'da yine tam 11 yerde ifade edilir. Bundan 9'u la ilahe illahu, 2 tanesi de la ilahe illallah şeklinde ifadelerdir. Bu vurguları birazdan Kur'an'da öne çıkan vurguları ele almak üzere 100 civarındaki direkt tevhidi ifade eden ayetlerden birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Maal olarak belki bizim Kur'an'la irtibatımız çok sağlam olmadığından sıkıcı gelebiliyor. Ayet mealleri maalesef İşte en güzel sözdür, en güzel delildir. O yüzden ne kadar fazla Kur'an'ın cümleleri, mealleri vurgulanırsa o kadar iyidir anlayışında çok az insanımız var. O yüzden çok uzun sürmemesi için gayret etmeye çalıştım. 15-20 kadar bir ayet meali üzerinde inşallah sadece ayet meallerini hatırlatarak Kur'an tevhid vurgusunu hangi özelliklerle öne çıkartıyor, bilgi sahibi olmuş oluruz diye düşünüyorum. Bakara suresi 116. ayette meal olarak, gerçek şu ki göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, Allah'ındır, hepsi O'na boyun eğmişlerdir denilir. Bütün yaratıkların canlı ve cansız, Allah'a boyun eğen, Allah'ın mülkü olan, Allah'a kendi dilleriyle kulluk yapan varlıklar olduğu Kur'an'da vurgulanır. Bakara suresi 165. ayette her insanın bir ilah kabul ettiği ve fedakarlık yapıp sevgisini gösterdiği bir yüce varlık vardır. Ama müminlerin çok daha farklı, çok daha fedakarlık ve sevgi yönüyle üstün olması gerektiği şu ifadelerle beyan edilir. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah olarak, endad olarak benimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden daha şiddetli, daha kuvvetlidir buyrulur. Bakara suresi 165. ayette. Tevhidin sadece olumlu inançları değil, aynı zamanda olumsuz inançları reddetmeyi de içermesi çok çarpıcı, çok temel kelimelerle Bakara suresi 256. ayette ifade edilir. Kim tağutu inkar eder, reddeder, küfreder ve Allah'a iman ederse şüphesiz kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah işitendir, bilendir buyrulur. Dolayısıyla tağuta küfretmek ifadesi, tağutu reddetmek, tağutu inkar etmek, onu kabullenmemek, onun olumlu vasıflarını dışlamak, dolayısıyla olumlu vasıfları var diye kabul ediliyorsa onu inkar etmek anlamında mutlaka bütün müminlerin Allah inancından hatta önce reddetmeleri gereken inançlarıdır. Buna kutsal küfür denilir. Tağuta karşı küfür, bütün müminlerin sine açmaları, gönül vermeleri gereken bir küfürdür. Evet, yanlış anlaşılmasın, tekrar edeyim. Müminlerin de küfretmeleri, kafir olmaları gereken husus vardır. Küfretmeleri, kafir olmaları, yani reddetmeleri gereken husus, tağut kavramıyla ifade edilen, Allah'a alternatif olarak ortaya konulan düşünceler, dünya görüşleri, rejimler, şahıslar, hükümler ve benzeri anlayışlardır. Dolayısıyla bunları mümin inanma, kabul etme yerine tam tersi olan reddetme, yani Kur'an tabiriyle onları küfretme, onları inkar etme durumunda olmalıdır. O yüzden İslam inancı sadece inanmayı olumlu anlamda kabulü değil, aynı zamanda inanmamayı, reddetmeyi, küfretmeyi, inkar etmeyi de kapsayan bir mahiyettedir. Maalesef sadece olumlu anlamda ve neye inanırsan inan, her şeye inan anlamında çok geniş bir çerçeveyi, Kur'an çerçevesinden daha geniş bir çerçeveyi inanç olarak savunan bir yanlış örf gelişmiş. Bu yanlış örften cinciler, sihirbazlar, medyumlar vesaireler de yararlanıyor Müslümanların aleyhine olarak. İşte cinciye gidiyorsunuz, inşallah gitmiyorsunuzdur, gitmezsiniz de söz gelimi dedim, giden insanlar cincinin işte bana inanacaksın, din inanmayı emreder der. Din her şeye inanmayı emretmez. Din cincilere, arrafa, kahinlere, büyücülere inanmayı değil, tam tersine onlar doğru bile söylemiş olsalar inanmamayı, reddetmeyi, onlara gitmemeyi, müracaat etmemeyi ısrarla tavsiye ve emreder. O yüzden her şeye inanmak değil, inanılması gereken esaslara inanmak, inanılmaması, reddedilmesi, inkar ve küfredilmesi gereken hususlara da bu olumsuz tavrımızı takınmak, mümin olmanın asgari şartlarından biridir ki, la ilahe illallah malum evvela hayırla, redle, inkarla başlıyor. Allah'tan başka ilahları reddediyoruz. La ilahe diye ilah anlayışına giren her şeye hayır diyoruz. Sonra ilah olarak sadece Allah'ın mevcudiyetini vurgulamış oluyoruz. İlla Allah diyerek. İşte bu Bakara 256. ayette özet olarak vurgulanır. Bakara suresi 255. ayet yine tevhid kelimesinin ifadesi şeklinde, Allahu la ilahe illahu, Allah ki ondan başka ilah olmayandır şeklinde tevhid vurgulanır. Evet, Allah'ın tek ilah olduğu nice ayetlerde farklı ifadelerle de kullanılır. Örnek olsun diye söyleyeyim. Gerçek sizin ilahınız hakikaten birdir, tektir buyrulur. Safat suresi 4. ayette. Allah'tan başka ilah yoktur denilir. Ali İmran suresinin 62. ayetinde. Evet, tevhidle ilgili başka bir vurgu için Nisa suresi 116. ayeti ifade etmiş olayım. Bu da tevhidin zıttı olan inanmamayı ya da tevhide halel getirilen şirk ve yanlış inançları reddetme konusunda temel vurgulardan bir tanesidir. Nisa suresi 116. ayet maal olarak şöyle, hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise onlardan dilediğini Allah bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır, dalalete düşmüştür denilir. Dolayısıyla Allah'ın affetmeyeceği tek büyük suç şirk olarak vurgulanır bu ayette. Şirk ki tevhidin zıttıdır, tevhide ters olan, tevhide küçük de olsa bulaşmış olan manevi hastalıklardır, arızalardır, sakat düşüncelerdir. İslam'ın reddedilmesini istediği yanlış ilah veya Rab anlayışlarıdır. Şirk konusunu inşallah uzun uzadıya, enine boyuna işlemeye çalışacağız. O yüzden bugün veya devam eden derste bu konuyu uzunca anlatmak durumunda değilim. En'am suresi 14. ayette Allah'ın hem yoktan var edici özelliği vurgulanır, hem de onun veli, dost özelliği vurgulanır ve bütün bunlarla birlikte Allah'a şirkten arınmış olarak teslim olmak emredilir. Ayetin mealini ifade etmiş olayım. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen, Allah'tan başkasını mı veli, dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emrolundu. Ve sakın Allah'a şirk koşan, ortak koşan müşriklerden olma denildi, denilir. En'am suresi 14. ayette. Peygamberimize ilk anda çağrıştıran de ki ifadesi, bizim de peygamberin izinden giden, onun yolunu sürdüren, onun davasını başkalarına anlatan kimseler olarak, başkalarına dememiz gereken, vermemiz gereken mesaj olarak bunları öne çıkartmamız gerekiyor. Şirk koşulmasından insanları uzaklaştırmayı, Allah'a her şeyiyle teslim olmayı ve yeri göğü yaratan Rabbin sadece varlığını kabul etmek, yaratıcılığını kabul etmek değil, onu dost kabul etmek, ona bağlı olmak, ona kulluk yapmayı, onun otoritesine, onun hükmüne teslim olmayı içeren tevhid kapsamıyla alakalı vurguları insanlara mesaj olarak ilk elden sunmamız gereken hususlar olduğu de ki diye ayetin başlamasından yola çıkarak ifade edebiliriz. O yüzden çok az önemli olan ahlaki konuları ya da tevhid olmadan dosdoğru icra edilmesi mümkün olmayan ibadetle ilgili hususları öne çıkartmak Kur'ani bir yaklaşım değildir. Her şeyden önce insanların şirkten arındırılması, batıl ve hurafelerden, bid'at ve sapıklıklardan arındırılması ve tevhidi anlayışların insanların gönlünde ve düşüncelerinde amellerine istikamet verecek doğrulukta ve yeterlilikte kökleştirilmesi gerekir. Bu mesajı davet ve tebliğciler, İslam'ı anlatanlar eğip bükmeden her şeyden önemli olarak bu mesajı vurgulamalı lazım. O yüzden davet tebliğ yapılırken bazen eften püften şeyler öne çıkıyor. Güncel tabirlerle teferruat aslın usulün önüne geçmiş oluyor. Kafirleri hiç rahatsız etmeyecek, Allah'ı da hiç razı etmeyecek ikinci dereceden konular tevhidi gölgeleyecek şekilde insanlara en önemli mesajmış gibi sunuluyor. Bunlardan çok hassasiyet göstererek ne yapılması gerekiyorsa onu yapma adına sakınılması gerekiyor. Tevhid vurgusunu gölgeleyecek hiçbir şeye müsaade etmemek ve mesajımızın başına bunu koymak ve her türlü mesajımız, tavsiyemiz veya uygulamalarımızın tevhidle bağını mutlaka sağlam bir şekilde ayarlamamız, hesaplamamız önemli olacaktır. En'am suresinin 14. ayetin ışığı dahilinde. Yine En'am suresinin 22. ve 23. ayetinin vurgusunu ifade etmiş olalım meal olarak. Onların tümünü toplayacağımız gün, sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki, nerede o bir şey sanıp da ortak koştuklarınız, şirk koştuklarınız? Sonra onların, Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki, biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitneleri olmadı. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı denilir. En'am 22 ve 23'te. Dolayısıyla şirkin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Hele Allah'a karşı şirki savunmak. Savunmak bir tarafa, bir zaman nasılsa şirke düştüğünü, şirk inancına sahip olduğunu kabul etmek, itiraf etmek bile o gün mümkün olmayacak ve insanlar şirk koştukları şeyleri kabul etmeyecekler. Kendilerine şirk koşulan insanlar veya başka anlayışlar da kişilerin şirk koştuklarından kendilerinin beri olduğunu, uzak olduğunu vurgulayacak. Şeytan dahil olmak üzere. Dolayısıyla öylesine köksüz, öylesine itiraf edilmekten veya kabul edilmekten bile benimsenme, bir zamanlar yanlış olarak benimsendiğini itiraf etmekten bile insanların uzaklaşacağı çirkin bir yaklaşımdır. Tevhide zıt olan şirkle ilgili hususlar. En'am suresinin 102 ve 103. ayetlerin meali ise şöyle. İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi yaratandır. O her şeye vekildir. Gözler onu görmez ama o bütün gözleri, bütün göz sahiplerini görür. O latiftir, her şeyden haberdardır. Allah'ın bazı sıfatları vurgulanmış. Dolayısıyla Allah'ı en iyi tanımak, onun Esmaül Hüsna dediğimiz isimleri ile ancak olur. Nasıl bir Allah'a iman etmek ve o Allah'ın özelliklerini bilmek, ancak Esmaül Hüsna'nın sağlam, doğru bir şekilde kabul edilip inanılması ve Allah'ın vasıflarını o isimlerden yola çıkarak bilmekle mümkün olur ki, işte onların bir kısmı En'am 102 ve 103. ayetinde ifade edildi. Yine En'am suresinin 163. ve 164. ayetleri şöyle. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir şeriki, ortağı yoktur. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ondan başka bir Rab mi arayayım? Evet. Dolayısıyla sadece ibadetlerin değil, hayatın ve ölümün, hayatın içindeki her şeyin Allah'a hasredilmesi, alemlerin Rabbi olan Allah için her yaptığımızın, her söylediğimizin, her inandığımızın onun için yapılması gerekiyor. Ayette bu isteniyor. Ondan başka bir Rab kabulü mümkün olmadığı gibi ibadetlerin de namazın da sadece Allah'a hasredilmesi, sadece onun rızası gözetilerek yerine getirilmesi gerektiği, alemlerin Rabbi ifadesiyle bunu zaten bütün küçük veya büyük cisimler, galaksilere, nebulalara varan işte kozmosdan küçük alemlere, mikroorganizmalara, organizmalara kadar, mikroplar dünyasına, hücreler dünyasına kadar uzatmak ve hepsinin Allah'a teslim olan, Allah'ın koyduğu kanunların dışına çıkmayan ve kendi hal dilleriyle Allah'ı zikreden, ona ibadet eden, ona itaat eden varlıklar olduğunu, Rabbimizin sadece bizim değil, alemlerin de gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz tüm alemlerin de Rabbi, yaratıcısı, eğiteni, terbiye edeni, yönlendireni, geliştireni, rızık vereni olduğunu değerlendirerek bu kulluk orkestrasına bizim de devamlı katılmamız gerektiğini Kur'an En'am suresi 164. ayetinde ne yapıyor? Hatırlatmış oluyor. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, din adamlarını ilahlar edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamıştılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları bütün şeylerden yücedir, münezzehtir denilir. Tevbe suresi 31. ayette. Dolayısıyla bazı insanların iyi niyetlerle Hazreti İsa gibi bir peygamberi veya dinin yolunu anlatan rahipleri, din adamlarını ya da alim durumundaki bilginleri bilerek veya bilmeyerek ilahlaştırmaları, tanrılaştırmaları söz konusu olabilir. Bu sadece Hristiyanlar gibi küçük ve bizim dışımızda din mensuplarını ifade eden bir ayet olmaktan öte bütün inanç sahiplerini kuşatır. Dolayısıyla Müslümanım diyenlerin bile farkında olmadan bilinçli veya bilinçsiz din adamlarını, dince mübarek kabul edilen, Allah'ın dostu olduğu varsayılan ya da öyle olduğu düşünülen kişileri bilinçsiz olarak tanrılaştırma, putlaştırma riski söz konusu mudur? Evet. Allah'a ait bazı sıfatlar, Allah'a ait helal ve haram kılma özellikleri sadece tağut denilen yöneticiler için değil, İslam büyükleri için de kabul edilmiş olsa, Allah'a ait sıfatlardan bir tanesi veya hüküm kaynağı onu putlaştırmış olur, onu Rab ve ilah kabul etmiş olur insan, dolayısıyla şirke düşmüş olur. Dolayısıyla mübarek insanların, güzel insanların, alim veya evliya zannedilen insanların, hatta peygamberlerin bile Allah'a şirk koşulma ihtimali söz konusudur. Kur'an bizi böyle bir riskten korumak için Tevbe suresi 31. ayetinde bize vurgu yapmakta, mesaj sunmaktadır. Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları da dokunmayacak şeylere kulluk ederler ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve yücedir buyrulur. Yunus suresi 18. ayette. Dolayısıyla şefaatçi kabulüyle Allah nazarında bizim sorularımıza cevap verecek, bizim elimizden tutacak, o bizi kurtaracak diyerek dünyada kurtarıcı kabul eden ya da ahirette Allah'a rağmen kurtarıcı olduğu düşünülen hususların bir şirk unsuru olduğu Yunus suresi 18. ayette ifade ediliyor. Dolayısıyla kendilerine bile fayda ve zarar vermekten aciz olan varlıkları tanrılaştırıp Allah yanında şefaatçi kabul edilecekleri anlayışı bir şirk unsuru olarak Yunus 18. ayette belirtiliyor. Yunus suresi 106. ayette yine insanların çoğunun nasıl bir inanç içinde olduğu vurgulanır. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler denilir. Dolayısıyla insanların çoğunun Allah'ın varlığını kabul etmeleri, bir yaratıcı olarak Allah'a inanmaları söz konusudur. Söz konusudur da bu yeterli bir şey değildir. Bu Allah'a imandır ama mümkün ki tevhid özelliği söz konusu değilse, yeterli değilse, Allah'a ait özellikleri Allah'tan başkasına verme durumu ile beraber Allah'ın varlığı kabul ediliyorsa, bu şirk koşularak iman etmektir ki, ayette ifade edilen onların çoğunun Allah'a şirk koşmadan iman etmedikleri vurgusu tekrar değerlendirilmelidir. O yüzden insanlar bir olan yaratıcıya inanmaya çağrılmakla yetinilmemelidir. Bu çağrı çok önemli bir çağrı değildir. Kur'an ve peygamberler yaratıcı olan bir varlığa iman etmeyi insanlara tebliğ etme durumunda değil, Allah'tan başka ilahın olmadığını ısrarla vurgulama durumunda, mesajın ilk esası olarak bunu hatırlatma durumundadırlar. Zaten Ebu Cehiller de içinde olmak üzere, şeytan da içinde olmak üzere, insanların hemen %99'undan fazlası yaratıcı olarak Allah'ın varlığına bir itirazları yoktur. Kur'an da o Mekke müşriklerinin en azılarının bile yaratıcı olarak, gökten yağmuru yağdıran olarak, tabiat kuvvetlerine güç yetiren olarak bir Allah'ın varlığını kabul ettiklerini ifade ediyor. O yüzden yaratıcımız Allah'tır, işte Allah'ın varlığını ispat etmek durumundayız diyerek, çiçekten böcekten yola çıkarak ısrarla Allah'ın varlığını öne çıkartmak ve başka türlü teorileri reddetmekle çokça uğraşmak, tevhidi algılamamak, Kur'an'daki mesajı önemsememek gibi bir yanlışa gider. Bugün Hristiyan ve Yahudi dünyası başta olmak üzere Türkiye'de ve Türkiye'ye benzeyen ülkelerde nice İslam düşmanları bile başta olmak üzere, onlar da şu veya bu oranda Allah'ın varlığını kabul ediyorlar, Allah'a inandıklarını söylüyorlar. Ama bu kurtarıcı bir iman değildir. Dolayısıyla insanlara Allah'ın varlığını ispat etmekten öte, ondan başka ilahın olmadığını peygamberlerin ve Kur'an'ın temel mesajı olarak biz de hatırlatmalı, vurgulamalıyız ki az önce mealini verdiğim Allah'a iman etmekle birlikte şirke düşülen duruma biz de yardımcı veya seyirci olmamış olalım. Başka bir ayetin mealini tevhidle ilgili vurgulamış olalım. Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa kahredici kahhar olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delili indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım anlamsız isimlerden başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi, sadece kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. Dost doğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler denilir. Yusuf suresi 39 ve 40. ayetlerde. Bu mesajlar Yusuf aleyhisselamın zindandaki arkadaşlarına ilahi mesajı, peygamberi hakikatleri bildirmesi sadedinde vurgulanır ki, bizim için de zindanda da olsa, sarayda da olsa, vaaz kürsüsünde de olsa, radyo mikrofonunda da olsa, iş yerinde de, evde de olsa, muhatap kitle bulduğumuz her fırsatta insanlara mesaj olarak tek ilahı aynı zamanda kahhar etmeye, insanları helak etmeye, cehennemde azap etmeye kadir olan tek zatı hatırlatma, ondan başka tapılan şeylerin sahte, sadece takılan bir isimlerden ibaret uyduruk tanrılar olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bununla birlikte vurgumuzun hüküm ve ibadet, kulluk merci olarak Allah'a yöneltilmesi gerektiğini hem kendimiz hem mesaj sunduğumuz muhataplara hatırlatmamız gerektiği vurgulanıyor ki, hüküm, egemenlik, hakimiyet ancak Allah'a aittir ifadesi bu tevhidi mesajın orta yerinde yer almıştır. Dolayısıyla bir müminin mümin olması için mutlaka inanması gereken esaslardan bir tanesi, egemenliğin, kayıtsız şartsız itaat edilecek merciin, hüküm kaynağının sadece Allah olduğunun kabulü, başkalarının da bu konuda Allah'a ortak olamayacakları vurgusunun yapılmasıdır ki, bu ayette hüküm ancak Allah'a aittir. İnil hükmü illa lillah, egemenlik kayıtsız ve şartsız Allah'ındır ifadesi ile tercüme edebileceğimiz şekilde vurgu yapılmıştır. Ondan sonra bunu kabul de yetmez, Allah'ın hükmüne kayıtsız şartsız teslim olmanın özelliği olarak sadece ona kulluk ve ibadet yapmamızı Allah'ın emrettiği insanlara hatırlatılmalıdır. Teorik planda tevhidi kabul etmek, bunun dillendirilmesini, sloganını vesairesini benimsemek, şiar olarak benimsemek yetmiyor. Tevhidin hayata yansıyan yaşama biçimini, Allah'tan başkasına kulluğu reddeden ve sadece kulluğu Allah'a hasreden, ona teslim olduğumuzu, ona boyun eğdiğimizi, mutlak surette kayıtsız şartsız ona itaat ettiğimizi ve sadece ona ibadet ettiğimizi göstermemiz gerekiyor. Dost doğru dinin ancak bu olduğu vurgusu yapılıyor. Yusuf suresi 39 ve 40. ayetlerin maali ve o doğrultuda yorumunu ifade etmeye çalıştım. Nakil suresi 36. ayette bütün peygamberlerin temel mesajının işte bu tevhid olduğu şöyle ifade edilir maal olarak. Biz her ümmete, her kavme Allah'a ibadet edin, kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur diye tebliğ etmesi için bir peygamber gönderdik denilir. Demek ki bütün kavimlere peygamberler gönderilmiş ve bütün gönderilen peygamberlerin mesajı da Allah'a kulluk ve ibadet olmuş ve ondan başka ilahı reddetmeleri insanlara temel mesaj olarak o peygamberler vurgulamışlar. Yine başka ayette, Nahl suresinin 51 ve 52. ayette bu mesaj değişik şekilde şöyle vurgulanır. Allah dedi ki, iki ilah edinmeyin, o ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnızca benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Din de, itaat ve kulluk da, ibadet de yalnız onun, Allah'ın hakkıdır. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz denilir. Dolayısıyla tevhidi mesajın vurgulanması, Allah'a kulluğun ve hakimiyet kaynağı olarak, tek merci olarak Rabbimizin kitabının olduğu mesajı, insanlardan korkma dolayısıyla gölgelenmiş, ketmedilmiş, gizlenilmiş, bu mesaj başka mesajların arkasında kalmış olabilir. O yüzden kendisinden çokça korkulan, Allah'tan korkar gibi korkulan şahsın, merceğin, yetkinin ikinci bir ilah olarak algılanması söz konusudur ki Allah o yüzden ayetin ifadesine iki ilah edinmeyin diye giriyor. Allah'ın tek ilah olduğu, sadece Allah'tan hakkıyla korkulması gerektiği, ona kulluk, ibadet ve itaatin ona yönlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor ve ayetin yine sonu sadece benden korkun, Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz diyerek bitiyor. Başka korkularımız Allah korkusunun önüne geçiyorsa, aç kalma endişemiz, işte tağutların zulmü Allah'ın cehenneminden çok daha fazla, Allah'ın dünyada yardım etmemesi gibi, bize zillet vermesi gibi cezasından çok daha önemli geliyorsa, biz zaten yok olmuşuz, helak olmuşuz demektir ki acınacak halimiz vardır. Enbiya suresi 22. ayette tevhid vurgusu şu şekilde ifade edilir sevgili dinleyiciler. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar, tanrılar olsaydı, yerlerin ve göklerin nizamı, dengesi bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir denilir. Enbiya 22. ayette. Yeryüzünde ve gökyüzünde muazzam bir nizam, uyum, ahenk var ise, bütün yaratıklarda bu ahenk gözüküyorsa, gökler, yıldızlar, güneşler ve küçük hücreler, bitki alemine kadar, iç dünyamıza kadar hep bir huzur ve uyum içerisinde yaratılma söz konusuysa, bilelim ki bu Allah'ın tek olduğu, ondan başka ilahın olmadığının önemli bir göstergesidir, izahıdır. Enbiya suresi bu şekilde Allah'tan başka ilahın olmadığının vurgusunu bu delille ifade ediyor. Hatırlarsak bu ayette de Allah'ın varlığı ispat edilmiyor, Allah'tan başka ilahın olmadığı ispat ediliyor. Akli delillerle bizim aklımıza hitap edilerek sunuluyor. Hac suresi 30 ve 31. ayette şu mesaj vardır. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının, kendisine şirk, ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri yani onun birliğini kabul eden mümin, muvahhidler olun. Affedersiniz. Kim Allah'a ortak, şirk koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip onu atmış gibidir der. Hac suresi 30 ve 31. ayetler. Dolayısıyla gökten fezadan düşenlerin ya da atmosfer boşluğuna tutulanların nasıl bir zorlukla karşılaşacağı bugünkü bilim adamlarının ifadesiyle ya da tecrübelerle biliniyorsa, işte Allah'a şirk koşan insanların da manen öyle parçalanacakları, gökten düşme, atmosfer boşluğuna düşer gibi korumasız olarak düşecekleri benzetme yapılarak vurgulanıyor. Ayetin başında iğrenç bir pislik olarak putlardan ve puta tapmaktan vurgulanıyor. Her türlü put iğrenç bir pisliktir. Hatta her türlü puta tapan kişiler de iğrenç bir pisliktir Kur'an'ın ifadesiyle. Pisin temizlenmesi mümkündür de pisliğin temizlenmesi bir suyla ve benzeri şeylerle mümkün değildir. Onun tümüyle giderilmesi, izale edilmesi, yok edilmesi, kaldırılması gerekir. Dolayısıyla putların önce, her şeyden önce böyle bir pislik olduğu Hac suresinin 30. ayette ayetinde ifade edilir. Dolayısıyla Allah'a muvahhid olarak hiçbir şeye şirk koşmadan ona yönelmemiz, onu kabullenmemiz, ona kulluk ve ibadet etmemiz vurgulanır. Öteki türlü azap, dünyada ve ahirette ne türlü gönül sıkıntısında olacağımız, gökten düşen ve kuşların parçaladığı bir leş durumuna düşeceğimiz şeklinde bir benzetmeyle ifade edilir. Furkan suresi 43. ayet meal olarak şöyle: gördün mü o kendi hevasını, istek ve arzularını ilah, tanrı edinen kimseyi, şimdi onun üzerine sen mi bekçi olacaksın denilir. Bu ayetin bir benzeri başka surede de vardır. Dolayısıyla burada insanoğlu sadece maddi şeylerden ibaret putları Allah'a şirk koşmamakta, bazen soyut şeyleri, kavramları, anlayışları, düzenleri, ideolojileri, hükümleri, kanunları, görüşleri de Allah'a şirk koşmakta. Hatta insanlar kendilerinin ve başkalarının arzularını, heveslerini bile ölçü kabul ederse bunu putlaştırmış olacakları ifade edilmektedir. Dolayısıyla kendi arzusunu, kendi hevasını, kendi hevesini, kendi isteklerini tanrı edinen, ilahlaştıran insanlardan bahsedilmektedir bu ayette. Evet, dolayısıyla öncelikle kendi nefsimizin, kendi arzu ve isteklerimizin ya da başka kişilerin arzu ve isteklerinin putlaştırılmasına gidilip gidilmediği, onların ölçü, hakem kabul edilip edilmemesi, onların mutlak olarak itaat edilip edilmemesi konusunda değerlendirme yapılarak Allah'ın bu ayetinin hepimiz muhasebesini yapmak, bu ayetle kendimizi ve çevremizdeki insanları ölçüp biçmek mecburiyetimiz var. Demek ki insanın hevası, hevesi, keyfi, arzuları, özgürlük denilen anlayışları putlaştırılabilir. Bana kimse karışamaz, bana kimse müdahale edemez diyorsa bir kimse, kendi özgürlüğünü bir put edinmiştir. Kendi hevesini, kendi keyfini putlaştırmıştır. Ya da şu görüş, şu ideoloji, şu anlayış, şu şahsın ifadesi eleştirilemez, tek doğrudur, mutlak hakikattir, efendim herkesin kabul etmesi, boyun eğmesi gereken bir ölçüdür diyen insan, o kişinin hevesinin, hevasının, görüşlerinin putlaştırması içinde olmuş olur. Furkan suresi 43. ayet ışığında. Kasas suresi 88. ayet tevhidle ilgili şu vurguyu yapar. Allah ile birlikte başka bir ilah edinip ona tapma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bu vurgu değişik ifadelerle Kur'an'da la ilahe illallah'ın manası şeklinde ifade edilir ki temel mesajımız bu olmalı. İnsanlara da bunu eğip bükmeden çağdaş şirk ve çağdaş put anlayışlarını net olarak reddetmeyi sağlayacak tarzda bu mesajı insanlara sunmamız boynumuzun borcudur. Rum suresi 31. ayette gönülden katıksız bağlılar olarak ihlasla muhlisin olarak Allah'a yönelin ve ondan korkup sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın denilir. Evet, müşriklerden olmamak için her türlü gayreti sarf etmek, gönlümüzün ta derinliklerine tevhidi yerleştirmek şarttır sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de tevhidle ilgili çokça ayetler vardır. Ben sıkılırsınız diye bunları size sadece bir küçük seçme yaparak çok azını ifade etmekle yetindim. Ama Kur'an'daki tevhidi vurguları hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Kur'an tevhidi nasıl yorumlar, nasıl vurgular? Kur'an'ın tevhid yorumu nasıldır? Sorularına cevap vermeye çalışacağım vaktimin el verdiği oranda. Sevgili dinleyiciler, Kur'an'a baktığımızda tevhid yaratılıştan bile önce gelen bir husustur. Sonradan kazanılan bir düşünce, bir bilgi, bir inanç olmaktan öte bizim fıtratımıza, bizim anne karnına düşmemizden çok önce yerleştirilen bir esastır. Biz müvahhid bir mümin olarak dünyaya geldik. O yüzden her insan İslam fıtratı üzerine, tevhid esası üzerine doğar. En azından tevhidi kabul edecek, tevhidi anlayacak bir anlayış içerisinde ona boyun eğecek, başka türlü inançlardan sıyrılıp tevhide teslim olacak bir yaklaşım içerisindedir. Bu özelliklerle dünyaya gelmiştir. Tevhidin yaratılıştan da önce olduğunu Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde Araf suresi 173. ayetinde ifade eder. Allah-u Teala yaratılış esnasında ruhlar aleminde yegane Rab olduğunu bütün insanlığa onaylatmıştır. Bütün insanlar bunu teslim etmiş, tasdik etmişlerdir fıtratları gereği. Ayetin meali şöyle: Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de ruhlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdir. Biz bundan habersiziz dememeniz içindir. Ya da bizden önce atalarımız şirk koşmuştu da biz de onlardan sonra gelen bir kuşağız. İşleri batıl olanların yaptıkları yüzünden bizleri helak mı edersin dememeniz için bunları Rabbimiz bildiriyor denilir. A'raf suresi 173. ayette. O yüzden kalu bela diye bilinen ve çocuklara daha Kur'an öğrenme aşamasında veya da ondan önceki elif b öğretilirken öğretilen ne zamandan beri Müslümansın sorusuna cevap olarak kalu beladan beri Müslümanım sözünün mesnedi olan ayet bu ayettir. Biz ne zamandan beri Müslümanız? Bülü çağından beri değil, İslam'ı öğrendiğimizden beri değil, hatta daha öncesine gidelim, annemizden doğduğumuzdan beri değil, daha ruhlarımızın yaratıldığı anda Rabbimizin bizi imtihana tabi tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu zamanda biz Allah'ı tek Rab olarak kabul ettik ve Müslüman olduğumuzu onayladık, tasdik ettik. O yüzden ta o zamandan beri Müslümanız. Bu sözümüzde sadık olmalıyız. Allah'a verdiğimiz sözde samimi olmalıyız. Dost doğru gitmeliyiz. Allah'a verdiği bu sözde durmayan kişiler toplumlara söz vermiş olsa ne kadar geçerli olur? İşte Allah'a hakkıyla iman etmemiş, tevhidi tümüyle benimsememiş, onu hayatın merkezine almamış kimselerin, ister politikacı ister başka şekilde insanlara verdiği sözlerde, iş adamı olarak verdikleri sözlerde, başka vasıflarla verdikleri sözlerde durmamaları çok anormal değil sevgili dinleyiciler. Kişiler Allah'a verdiği bu sözde durmuyorsa diğer konularda haydi haydi sahtekarlık yapabilirler. O yüzden tevhidin yaratılıştan daha önce olduğunu, ruhlarımızın bilmediğimiz bir zaman diliminde yaratıldığı zaman da öncelikle Allah'ı tek Rab olarak kabul ettiğimizi ifade eden A'raf suresi 173. ayetten anlıyoruz. Bu ayette görüldüğü gibi tevhid fikrinin temelleri insanlığın yaratılışı esnasında, ruhların yaratılışı esnasında atılmıştır. Ruhlara nakşedilmiştir. Yüce Allah biricik Rab olduğunu bütün insanlara tasdik ettirmiş ve kıyamet günü yapılabilecek tüm itirazların geçersiz olduğunu daha ilk günden kendilerine bildirmiştir. Cenab-ı Allah kullarından aldığı bu söz üzerine onları bilme, düşünme ve akletme yetenekleriyle donatmış ve ayrıca onlara iyiyi, güzeli, doğruyu gösteren peygamberler göndermiş. Merhametiyle muamele etmiş. Bulun da nasıl bulursanız bulun beni dememiş. Biz her ümmete Allah'a kulluk, ibadet edin ve tağutlardan sakının, kaçının diye tebligat yapması için bir peygamber gönderdik buyrulur. Nahl suresi 36. ayette. Dolayısıyla her topluma, her ümmete Allah'a kulluk ve ibadet yapma ve tağutlardan da sakınmaları, onların hükümlerine teslim olmaktan, onları Allah'a eş koşmaktan uzak durmaları gerektiğiyle ilgili bütün peygamberlerin temel mesajı vardır. Bizim de bu mesajı hem kendi nefsimize hem başkalarına ısrarla vurgulamamız kulluk görevlerimizin başında gelir. Görülüyor ki tevhid inancı akidenin esasıdır. Şeriatın tümü bütün peygamberlere gönderilen ibadetle, itaatlerle ilgili hükümlerin tümü bu tevhid için indirilmiştir. Bütün peygamberler hep o tevhid inancına insanları çağırmıştır. Bu temel akideye dayalı olan İslam dininin de ana hedefi insanları şirkten, tağutlardan ve küfürden kurtararak Allah'ın birliğine tek hakim, tek ilah, tek otorite, tek Rab olduğuna kalplerde bu ruhu yeşertmek, Allah'ın bir tekliği fikrini yerleştirmek olduğunu tekrar Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirmek mecburiyetimiz var sevgili dinleyiciler. O yüzden bizim yaratılış gayemiz de tek olan Allah'a kulluk yapmak, onu dosdoğru tanıyıp ona yönelmek, ona bağlanmaktır. Dinin esası da budur, hayatımızın esası da, maksadı da budur. La ilahe illallah kelimesi işte bu tevhidin ifade ettiği hususları özetleyen bir ifadedir. İslam dininin temel rüknü olduğu için tevhid olmadan İslam dininden de bahsetmek mümkün olmaz. Maalesef insanlar tevhid kelimesinin hiçbir yorumu olmaksızın İslam'la ilgili saatlerce konuşabiliyorlar, kitaplar yazabiliyorlar, vaazlar, nasihatler edebiliyorlar ama içinde hiçbir tevhid vurgusu olmamış olabiliyor. Bu İslam'ı tahrif etmenin farklı bir durumudur. Hristiyanlaştırılan, ahlaki özelliklerin vurgulandığı, insanlar arası ilişkilerin vurgulandığı ama kafir ve zalimlerin, tağut ve dünyaya yön vermek isteyen emperyalistlerin rahatsız olmayacağı söylemlerle light İslam denilen Amerikancı İslam, düzenci İslam, bir İslam anlayışının vurgulanmasıdır. Tevhidle bağları koparılmış bir din anlayışı. Bilerek veya bilmeyerek insanlar maalesef bu hususta çokça zaaflarda, yanlışlıklarda bulunabiliyorlar. O yüzden dini özümsemek ancak tevhidi iyi anlamakla mümkün olabileceği gibi başkalarına mesaj sunan, başkalarına davet ve tebliğ ulaştıran insanların da tevhidi her şeyden önce önceliklemeleri ve karşılarındaki insanlara temel olarak bu vurguyu yapmaları Kur'an'ın ısrarla hedefidir. Peygamberlerin temel görevi, temel çıkış noktalarıdır. Bu yüzden İslam'da şer'i ilimlerin temeli ve aslı kabul edilen tevhidin ilk olarak açıklanması, tebliğ edilmesi, beyan olması her şeyden önceliklidir, şarttır, gereklidir. Bu değişik şekillerde ayetlerde de ifade edilir. Söz gelimi Enbiya suresi 25. ayette senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin, bana ibadet edin diye vahyetmişizdir şeklinde beyan edilir. Aslında Kur'an-ı Kerim tevhidin yani la ilahe illallah'ın manasını açıklamak üzere gönderilmiştir desek yanlış olmaz. Bu itibarla o en önemli vurgu olarak şirki ve benzerlerini kesin bir dille reddeder ve bugün Müslümanı da çağdaş şirki, çağdaş zulmü, çağdaş küfrü, çağdaş cahiliyeyi, çağdaş tağut yaklaşımını çok iyi bilmesi ve onu iyi yorumlaması, kaçınması açısından elzem hususlardandır. Roman okuduğu kadar, televizyonda haber izlediği kadar, dizi seyrettiği kadar insanlar Kur'an'a müracaat etmiyorsa tabii ki tevhidden uzak yaşayacaklar. Bununla birlikte o kulaktan dolma yarım yamalak bilgi dünyada Allah'ın yardımına, ahirette de cennet ve ödülüne kişiyi muhatap edecektir gibi kolaycılık, ucuzculuk, hazırcılık içinde oluyorlar. Bu Kur'an'ı anlamamak, tevhidi ve İslam'ı yeterince özümsememek demektir. Tevhid akidesinin küçük bir şüpheye yer bırakmadan saf ve katıksız bir şekilde yerleşmediği bir kalpte hakiki imandan bahsetmek mümkün değildir sevgili dinleyiciler. Kimileri hakiki iman deyince sadece Allah'ın varlığını kabul etmekten, başka yaratıcı olmadığını vurgulamaktan, başka teorileri reddetmekten ibaret zannediyorlar. Ya da Allah'a imanın işte iman esası kabul edilen meleklere, kitaplara, ahirete iman işte inandım kabul ettimle yetip biteceği anlayışı değerlendiriliyor. Halbuki tekrar edeyim, tevhid akidesinin hiçbir şüpheye yer bırakmadan saf ve katıksız bir şekilde yerleşmediği bir kalpte gerçek imandan bahsetmek mümkün değildir. Tevhidin tümüyle zıt kavramlarını reddeden çağdaş biçimleriyle insanın gönlünde yer bulması ancak onun dosdoğru iman ve dosdoğru İslam içerisinde olması için birinci derecede, birinci sırada önem taşıyan husustur. Böyle olduğu halde ne acıdır ki sevgili dinleyiciler, tevhid kelimesini hala duymayan insanlar var desem ne dersiniz? Bırakın Taksim Meydanı'nda anket yapsanız tevhid nedir diye insanların doğru cevap vermesini bekleseniz ne kadar doğru cevap alırsınız sorusunu cami cemaatine sorsanız herhangi bir namazdan, hele cuma namazından çıkanlara tevhid nedir, yarım yamalak da olsa bir tanımlar mısınız diye ifade etseniz doğru dürüst tevhidi bilen, tevhid konusunda sınıfı geçecek kadar doğru bilgiler sahibi olan kaç tane insan görebileceğiz? Tabii bu tevhidi doğru olarak tanımlamak veya bilmek sadece bir adımdır. Onu bilmek veya tanımlamaktan öte, ona tümüyle gönlümüzde başka şeye yer vermeksizin temel yeri vermek ve onun zıttı olan hususlardan gönlümüzü, kafamızı, düşüncemizi boşaltmak ve hayatımıza da tevhidin yön vereceği, başkalarına da mesaj olarak temel mesajımızın tevhidle alakalı olmasına özen göstermek mecburiyetimiz var ki bu konuların günümüz toplumunda çoğunlukla irtibatı kurulduğunda ne kadar yer ettiğini tekrar bir düşünmüş olalım. Gerçek bir iman için Allah'a imandan da önce tağutları tanımamak, onları reddetmek gerekir. Az önce ifade ettim. Bakara suresi 256. ayette kim tağutu inkar eder, reddeder, küfreder ve Allah'a iman ederse ancak onun kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapıştığı ifade edilir. Elmalı Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde bu ayetle ilgili şunları söyler. Müvahhid mümin olmak için Allah'a imandan evvel küfre tövbe etmek şarttır. Bu tevbenin şartı da tağutları asla tanımamaya azmetmek, kastetmektir. Bu suretle kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse ayeti La ilahe illallah kelime-i tevhidinin bir tefsiri demektir diyor Elmalı merhum meşhur tefsirinde 2. cildinin 871. sayfasında. Kur'an'a göre Allah'a iman etmekle tağutu reddetmek aslında aynı kapıya çıkar. Yani tağut reddedilmedikçe Allah'a iman tamamlanmış olmaz, eksik olur. Bu ikisi hiçbir zaman bir arada bulunamaz. Yani hem tağutu kabul etmek hem de Allah'ı kabul etmek. Hem Allah'a iman etmek hem de tağutu reddetmemek. Bu ikisi birbirleriyle beraber bulunamaz. Yani tağutu kabul eden, tağutu reddetmeyen Allah'a iman etmemiş sayılır. Allah'a hakkıyla iman eden de mutlaka tağutu reddetmek zorundadır. Allah'a inanmak ve iman etmek aynı zamanda tağuta tabi olmamak demektir sevgili dinleyiciler. Mümin olmanın, Allah'ı kabul etmenin anlamı tevhid akidesinin net olarak, saf, arı ve duru olarak insan kalbine, insan düşüncesine yerleşmesi ve buna bağlı olarak da insan hayatında pratikte tezahür etmesidir. Buna Allah'ın insan hayatına hükmetmesi, insanı çekip çevirmesi, yönlendirmesi olarak da diyebiliriz. İnsanın Allah'tan gayrı bütün sahte ilahları reddetmesi, sadece Allah'ın kopmak bilmeyen sağlam kulpuna yapışarak diğer bütün iplerin kesilmesi, bütün tağutlarla gönül bağlarının sıfırlanması, işte tevhidin ruhu bu demektir. Tevhid, müminin temel dünya görüşüdür, onun hayatıdır, onun yaşama ilkeleri, prensibi ve metodudur. Diğer İslami bütün rükünler bu genel prensibe, bu tevhide bağlıdır. Bu itibarla tevhid kavramı yani la ilahe illallah prensibi İslam'da bütün anlayış ve yaşayış biçimlerinin kaynağını teşkil eder. Bununla bağını kopartan hiçbir şeyin güzel vasfı kalmaz. Namazı tevhidle bağını koparırsanız namaz diye bir şey olmaz. O uydurma bir yatıp kalkmadan ibaret olur. Tevhidle bağı koparılan bir başörtüsü artık başörtüsü olmaktan çıkmış bir bez parçasına dönmüştür. Evet, tevhidle bağı koparılmayan ne kadar kutsal, ne kadar güzel, ne kadar üstün değerde bir şey varsa onu aklınıza getirirseniz getirin, onun Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Bir şeyin değeri ancak onun tevhidle bağı oranındadır. Söz gelimi Hazreti Muhammed'i çok fazla seviyor bir insan ama onun getirdiği mesajın özü olan tevhidi ikinci plana atıyor, önemsemiyor. Bu kimsenin peygamber sevgisinin hiçbir değeri yoktur. O dünyanın en büyük insanı kabul edilse de güzel kabul edilecek bir değerde değildir bu. O yüzden La ilahe illallah prensibi İslam'da bütün anlayış ve yaşayış biçimlerinin kaynağını teşkil eder. Diğer bütün rükünler, prensipler ve fikirler bu yüce kavramın etrafında örülür. İnsan tevhid akidesi konusunda net bir düşünceyi, inancı kazanıp bir karara varmadıkça, bu konuda sabit bir görüşe ulaşmadıkça, diğer İslami hiçbir konuda sağlıklı bir sonuca ulaşamaz. Tevhidi anlamayan ibadeti de anlamaz. Tevhidi anlamayan tesettürü de anlamaz. Tevhidi anlamayan faiz yasağını da anlamaz. O yüzden eğip büker, çeşitli uydurma yorumlara gider, çıkar hesaplarına alet eder, pazarlık aracı olarak kullanır ya da helal haram hususları çok da önemli bir ağırlığı, etkinliği olmaz insan hayatında, tevhidle bağı koparıldığı zaman. Her zaman olduğu gibi teknolojinin, materyalist ve kapitalist felsefelerin, beşeri ideolojilerin göz boyadığı ve kafa bulandırdığı günümüzde bizi bu kargaşa ve zillet bataklığından kurtaracak yegane prensip tevhid akidesidir. Tıpkı İslam'ın ilk dönemlerinde olduğu gibi insanları ne değiştirdi cahiliye bataklığından, yanlış düşünce anlayışlarından, küfrün her türlü zilletinden, çocuklarını bile diri diri toprağa gömecek kadar akılsızlıklardan, fuhuştan, zinadan, çirkinliklerden hangi anlayış alıkoydu? Tevhid anlayışı ve tevhid anlayışının izahı sadedinde Allah'a itaat ve ibadet konuları insanı devrime, yenilemeye, yeniden doğmuş gibi yeni bir insan yapmaya muvaffak oldu. Bugün de oradan başlanmalı. Her türlü hastalıkların, arızaların, huzursuzlukların, problemlerin gitmesinin tevhidle bağların sağlamlaştırılmasıyla çözüme ulaşacağını unutmamalıyız. Ekonominin düzelmesi de ister bireysel olarak kendi ekonomimizin, ister ülke veya dünya ekonomisinin, ahlakın düzelmesi de, İsrafın veya başka problemlerin izale edilmesi de, fakirliğin ortadan kalkması da, efendim hava kirliliğinin bitmesi de, insanların birbirlerini ezmesi, sömürmesi, zulmetmesi vesairesi de, bütün sayabileceğiniz her türlü problemler de tevhidin yerleşmesiyle çok yakından alakalıdır. O olmadığı müddetçe hiçbir şeyi kökten çözemezsiniz, hiçbir problemi kökten halledemezsiniz ve dünyada huzura, dünyada küçük bir cennete, ahirette de ebedi nimetlere ve sonsuz cennet nimetlerine tevhidi benimsemeden, tevhidin zıttı olan kavramlardan uzaklaşmadan yaklaşamazsınız. O halde bize düşen sevgili dinleyiciler, tevhid akidesini aslından öğrenmek, yeniden tevhide dönmek, yönelmektir. Ancak bu şekilde cahiliyenin bataklıklarından kurtulabilir ve yeniden dünya toplumları arasındaki izzetimizi, onurumuzu kazanabiliriz. Kur'an Allah Teala'nın varlığını ispat etmeyi değil, onun sıfatlarını konu edinmiştir. Bu ayetlerde özellikle tevhid, yani Allah'ın bir tekliği üzerinde durularak Allah'ın şeriki ve benzeri olmadığı ifade edilmiştir. Kur'an'a göre tevhidin asıl manası Allah'ın birliğine, dengi ve ortağı olmadığına insanların iman etmesi ve şirkin her türlü boyutlarından insanların uzaklaşmasıdır. Kur'an'da tevhid en önemli vurgu olarak bu şekilde vurgulanır. Onun dışındaki vurgular vaktim el vermediği için ikinci derecede vurgular olarak düşünülmüş olabilir. Sevgili dinleyiciler, tevhidle ilgili değerlendirmeleri bu şekilde noktalamak istiyorum. Önümüzde tevhidi imanın boyutları olan meleklere, gayba imanı ve ondan sonra diğer iman ilkelerini anlatmaya çalışacağım. Sonra da tevhidin zıttı olan şirk ve küfür kavramlarını inşallah çağdaş boyutlarıyla izale edilmesi gereken yaklaşımlarla gündeme getirmeye çalışacağım. Allah hepimizi hakkıyla kendisine tevhidi esaslar içerisinde iman edip şirkin uzağından yakınından, gizlisinden açığından, her şeyinden tümüyle uzaklaşan ve Kur'an talebesi olmak üzere Kur'an'a tevhidi esaslar istikametinde müracaat eden ve Allah'a hakkıyla kulluk ve ibadet yapan insanlar yapması için niyaz ve dualarımızı, temenni ve isteklerimizi belirtir. Hepinizi Allah'a emanet eder. Hayırla, güzelliklerle, hoşça kalın derim sevgili dinleyicilerim.